Ayrım 36, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 314. Duffy başkanın bunalmış gibi iç çektiğini düşündü. O zaman bunları saldırgan amaçlarla kullanmayı düşündüklerini varsayalım. Bunu nasıl başaracaklar? Sayın Başkan, dedi Genelkurmay Başkan Yardımcısı, şu anda ellerinde olan tek şey kısa menzilli, sıvı yakıtlı, Scud tipi bir silah. Hiçbir işe yaramaz. 600 kilometrelik menziliyle Tel Aviv'e ulaşamaz bile. Bize karşı kullanılması ise söz konusu bile olamaz. Dahası burada bahis konusu büyük nükleer savaş başlığını bir Scud'a sığdıramazlar. Başarıyla denedikleri Şihab 3 adlı füzeler hakkında ne düşünüyorsunuz? O kadar endişeye kapılmıştık ki Frank Whistler'ı Moskova'ya gönderip Rusları İran'a gerekli teçhizatı satmamaya ikna etmeye bile çalıştık. Bunları kullanmaktan ne diye korksunlar? İstihbaratımıza göre henüz o kadar yol alamadılar. Güdüm sistemleri konusunda hala sorun yaşıyorlar. Tam kesinliğe ulaşmayı henüz başaramadılar. Jack diyarıya girdi ulusal güvenlik danışmanı. İsrail'e 30 kiloluk bir silah sokmak istiyorsan Tel Aviv belediye başkanının yatak odası penceresini hedeflemen şart değildir. Civarda bir yer işini yeteri kadar görür. Bombayı terörist işi gibi gösterseler Tel Aviv'e kaçak sokmak falan gibi. Sayın Başkan, dedi Genelkurmay Başkan Yardımcısı kendinden emin bir sesle, sanırım bunun gerçekleşmeyeceğini varsayabilirsiniz. Tarihsel olarak bir ülke eline nükleer silah geçirdiği zaman bunları kendi kuruluşlarında sıkı kontrolü altında tutmak ister. Daha şehirden çıkarmadan yanlışlıkla patlatabilecek kadar intihara meyilli bir salağa teslim etmez. Bu konuda İsraillilerin durumu nedir, ne biliyorlar? Üç nükleer silah konusunda haberleri var, dedi CIA direktörü. NSA'nin yakaladıkları ve Duffy'nin çalışmaları konusunda onları haberdar etmedik ama bunları kendi kendilerine de öğrenmiş olabilirler. İran'daki durum konusunda çok paranoyaklar. Bizim örgüt şu anda bu istihbaratı onlara iletmenin bir hata olacağını düşünüyor. Sonuçta sadece endişeleri artacak fakat bildikleri veya ne yapacakları konusunda yeni bir şey öğrenmiş olmayacaklar. Burada duyduklarımı düşünürsek endişelenmek için çok sebep var, dedi başkan. Bay Duffy, konuşulanları duydunuz. Fikrinizde bir değişiklik oldu mu? Hayır efendim. Yaşadığımız dünyada bilgi en önemli güç, cehalet ise affedilemeyecek bir günah. Bu üç nükleer silah nerede olduklarını öğrenene kadar gerek İranlıların bunlarla ne yapacaklarını, gerekse onları nasıl durdurabileceğimizi tartışmanın bir manası yoktur. Çok iyi söylediniz, dedi başkan. Tabii, diye devam etti Duffy. Nerede olduklarını öğrenebilirsek asıl sorun o zaman başlayacak. İncil'in dediğini biliyorsunuz, bilgi toplayan acı toplar. Hikmet-i Azam, diye mırıldandı başkan. Kutsal kitapla ilgili bilgisini göstermeye bayılırdı. Doğru yerdesin. Sayın Başkan, dedi CIA direktörü, bu durumu her yönüyle çok gizli tutmalıyız. Ellerinde 3 adet nükleer silah bulunduğunu bildiğimizi İranlılara da belli etmemeliyiz. Ve ikinci olarak bunu müttefiklerimiz ile Ruslar, Çinliler ve bilhassa BM'den de gizli tutmalıyız. Duyulursa bütün dünya bize durun, oturun aşağı, hiçbir şey yapamazsınız diye avaz avaz bağırmaya başlar. Aynı Saddam Hüseyin olayında olduğu gibi. Bir şey yapmamız gereken gün geldiğinde eğer gelirse doğru olanı yapma yeteneğimiz ciddi olarak yara almış olacaktır. Burada ne kadar bir zaman söz konusu Bay Duffy? Efendim, anladığım kadarıyla ihracat belgesinin Ticaret Bakanlığından geçmesi ve siparişlerin Almanya'ya varması normal olarak 20 günlük bir iş. İranlıların bunları İran'da gidecekleri yere en kısa zamanda götüreceklerini varsayabiliriz sanırım. 3 haftalık bir zamanımız olduğunu tahmin ediyorum. 3 hafta, diye iç çekti başkan. Sonra bu odada şimdiye kadar verilen en berbat kararlardan birini vermek için cebelleşmeye başlayabiliriz. Bakışlarıyla odayı tararken hafifçe ürperdi. Düşmanlarının çoğu kendisini kararsız olmak, her şeyin alternatifini düşünerek eyleme geçirememekle suçlardı. Ama bugün öyle olmayacaktı. "Beyler, Bay Duffy'nin planını eyleme geçirin," diye emretti. Sonra Genelkurmay Başkan Yardımcısı'na döndü. "Amiral," dedi, "Pentagon'un hemen bu sabah bu konuda görevlendirilerek en kötü ihtimale karşı senaryo planları üzerinde çalışmalara başlamasını istiyorum. Nerede olduklarını öğrenince oraya gidip bu üç nükleer silahı İranlıların elinden almamız gerekir. Bunu hangi kuvvetlerle yapabileceğimiz konusunda bana birkaç seçenek getirin."
"Konvansiyonel silahlarla mı efendim?"
"Konvansiyonel veya özel operasyon. Özel operasyonlar komutanınız tüm olanakları etüt etsin. İşleri bu değil mi?"
Sonra SİHA direktörüne baktı. "Sizin büronun önderliğinde gerçekleşecek bir gizli plan üzerinde çalışmanızı istiyorum. Allah biliyor son zamanlarda pek başarılı olamadınız. Ama adamlarınız gerekirse oraya gidip bu silahları kaçırmanın yollarını araştırsın. İşe yarayacak bir plan olsun. İran'da geçen defa başımıza gelen gibi değil." Toplantı bittikten yarım saat sonra basın sözcüsü Beyaz Saray muhabirlerine briefing vermek üzere basın ofisine indi.
"Hey, bir kriz mi var?" diye sordu ABC muhabiri. "Okulun en parlak çocukların hepsi niye bu sabah buradaydı?"
"Evet, bir kriz var," diye güldü basın sözcüsü. "Önümüzdeki mali yılın istihbarat bütçesini kongreye çıkmadan önce gözden geçirmeye geldiler. Bunun ne tip tartışmalara sebep olduğunu bilirsiniz."
Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Baalbek'in güneydoğusunda 25 kilometre boyunca uzanan Anti-Lübnan Sıra Dağları'nın yamaçlarına uyulmuş olan Aliler Mağarası, Katolik Kilisesi'nin sayıları sınırlı müritleri için kendilerine göre kutsal bir tapınaktı. Şimdi İsrail'e karşı savaşırken şehit düşen Hizbullah kahramanlarının anısına adanmış bir anıttı burası. Mağara girişinin yanında peygamberin siyah savaş bayrağını sembolik temsili olan küçük siyah bir flama asılıydı. Tavandan asılı bir bezde de Ayetullah Hümeyni'nin şu sözleri yazılıydı: "Tarihi şehitler yazar." Mağaranın içinde mumlar ve sallanan elektrik ampullerinin aydınlattığı fotoğraflar bir Hizbullah şehitleri resmi geçidi gibi uzanıyordu. Üzerlerinde bomba taşırken ölen şehit fotoğraflarının en başında 1983 sonbaharında Beyrut'taki Amerikan denizcilerinin barakalarına patlayıcı yerleştiren iki Lübnanlı Şii de bulunuyordu. Her şehit fotoğrafının altında ismi, ifa ederken öldüğü görevinin tarihi ve yeri, varsa son yolculuğuna gitmeden önce bizzat kaydettiği bir cümle veya düşüncesi yazılıydı. 1987'de Güney Lübnan'da bir İsrail kontrol noktasında kendini ve arabasını havaya uçuran genç adamın fotoğrafının altında yazılı şu cümleler bunlara tipik bir örnek oluşturuyordu: "Sevinç içindeyim böyle bir operasyonda öleceğim için. Bu gurur duyulacak bir şey. Böylece inananların istedikleri her an ve her yerde onları vurabileceklerini düşmanımız İsrail'e göstermiş olacağız." Mağaranın duvarlarında onurlandırılan şehitlerin çoğu Lübnanlı Şii Müslümanlardı. Şiilerin şehitliği iş edilmiş olmaları, peygamberin yeğeni ve damadı Ali'ye yapılan tarihi haksızlığı 14 asırdır hafızalarında taze tutmalarının bir sonucuydu. Ensar peygamberin ölüm döşeğinde Ali'nin halife olmasını reddederek hırkasını peygamberin kayınpederi Ebu Bekir'e geçirmişti. O ölünce de halifelik unvanı kutsal şehir Mekke'nin ileri gelenlerinden Ömer'e gitmişti. İslam dininin çoğunluğunu temsil eden Sünnilerin başarısını yayan Emevi halifeleri de Ömer'in soyundan geliyordu. Bu tarihi toplantı Şii toplumunda derin bir haksızlık ve ezilmişlik duygusuna yol açmıştı.
Aralarında en uç noktalarda olanlar, kral olsun, şah veya demokratik olarak seçilmiş meclisler olsun, kurulu düzen ve hükümdarların doğaları gereği geçersiz olduklarını, çünkü insan otoritesine geçerlilik kazandırabilecek tek gücün Allah tarafından verilen güç olduğu prensibine kadar vardırmışlardı işi. Bu inanç kötülüğün zor direnilen gücüne karşı küçük, hakkaniyetli bir partiyle mücadele edilerek zafere ulaşılabileceği, bunun tam odaklanamamış bir çoğunlukla başarılamayacağı kavramının doğmasına yol açtı. Ayetullah Hümeyni'nin en uçtaki taraftarları ve Allah'ın partisi Hizbullah'taki yoldaşları bu geleneğin sadece en yeni oluşumlarıydı. Korkmuş ve şaşkın bir dünyanın terörist öylemleri diye baktığı olaylar, onlar ve diğer radikal İslamcılar için kendilerini adadıkları davaya karşı yapabilecekleri fedakarlıkların en yücesiydi. Mağaranın duvarlarındaki şehitler gibi adamlar, bir inancın bayraktarları, savaşçıları, batının gözüyle teröristler olarak verdikleri mücadelede gerekirse kendi canlarını hiçe sayma kararlılığı etrafında toplanmış bir kardeşler kulübünün üyeleriydi. Mağaranın duvarlarındaki Şiilere son zamanlarda sayıları gittikçe artmakta olan Sünni şehitler de eklenmişti. Tel Aviv'deki otobüslerde bellerine patlayıcılar sarılmış olarak veya Kudüs'te bir pazar yerinde öğrenci haham kılığına girmiş, ellerinde patladığı anda kendilerini ve etraflarındaki herkesi anında öldürecek, çantalarla son yolculuklarına çıkmış genç adamlardı bunlar. Temsil ettikleri örgüt Hamas emirlerini Hizbullah'tan veya İranlı mollalardan almıyordu. Ancak barış süreci İsrail'in yok olması olan ortak amaçlarının geçerliliğini kuşkulu hale getirdiğinden beri birbirlerine yardım elini uzatır olmuşlardı. İlişkilerini şekillendiren prensip kontrol değil, işbirliğiydi. Bu küresel zeminde Filipinler'den Cezayir sahillerine, Luxor tapınağından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı şehirlerin gettolarına kadar çeşitli radikal İslamcı grupların ilişkilerini yönlendiren prensibin bir yansımasıydı. Soğuk Savaş dönemi sonrası yükselen İslam militarizmi Batı'yı endişelendiriyor ve kafasını karıştırıyordu. Dünyanın her yanında patlayan şiddetçi İslami eylemlerin arkasında bir merkezin, yol gösteren bir elin bulunduğuna inanmak istiyordu. Hiç de öyle değildi. Cezayir'de komşularının boğazını kesen silahlı İslami grubun üyelerinin Müslüman kardeşlere, İranlı mollalara veya Tunus'taki radikal İslamcı dostlarına herhangi bir sadakat borcu yoktu. Luxor tapınağındaki kraliçe yoluna saldırı düzenleyen Mısırlı İslami cemaat kendi fanatik inanç sistemi dışında bir otoriteye itaat etmiyordu. Endonezya, Malezya ve Pakistan'daki İslamcı fanatikler Hamas ve Hizbullah'ın bombacı şehitlerine alkış tutuyor olabilirlerdi. Ancak bu asla aralarında resmi doğrudan bağların varlığına işaret edemezdi. Şehitler mağarasında bu soğuk Mart sabahında bu fanatikliğin sebep olduğu sorunun ne kadar karmaşık olduğunun altı yerinde bir örnekle çiziliyordu. Beyazlar giymiş üç genç adam tapınağın bekçisi tarafından gezdiriliyordu. Üçü de Lübnanlı Şiilerdendi. Hepsi de Hizbullah'ın en ümit vaat eden gönüllüleri için ayırdığı civardaki Yanta kampına alınıp şehit bombacısı olma şansına erişebilmek için çaba göstermişlerdi. Her üçü de kamp yöneticisi şeyhler ve hocalar tarafından partizanlıklarının derinliği ve baskı altında soğukkanlılıklarını kaybetmemek açısından dikkatlice elenip etüt edilmişlerdi. Ancak üçünün de ortak başka iki yönü vardı. Lübnan'ın Fransız mandası altında olduğu yıllarda yaşamış ebeveyn ve aile büyüklerinden kalan bir miras olarak iyi Fransızca konuşuyorlardı ve hiçbiri Araplara benzemiyordu. Kısacası Halit operasyonunun en can alıcı noktasında profesörün bombalarını Tel Aviv'in orta yerine getirmek için seçilecek gönüllüler arasında en ideal aday özelliklerine sahiptiler. Görevlerinin ne olacağı hakkında üçünün de bir fikri yoktu tabii. Diğer kamp arkadaşlarının yanından alınıp beyaz giydirilmişlerdi. Beyaz, çünkü görev arifesinde bu iş için seçilecek genç ölümle evlendirilecekti. Rehberleri onlardan önce gelen şehitlerin fotoğraflarını işaret etti. Bir insanın yapabileceği en asil eylem hayatını haklı bir dava uğruna feda etmektir. Resimlerini gördüğünüz bu büyük şehitleri kendi ölümlerine götüren inancın derinliklerine kim inebilir? Batı'nın dediğine göre bu cesur adamlar fakir, umutsuz ve aptal oldukları için öldüler. Ya da mollaların onları şehit olmaları, doğruca cennete gidecekleri yolunda kandırdıkları için. Aranızda umutsuz olan var mı? Ya da fakir, ya da aptal olan? Her üçü de kararlılıkla kafalarını salladılar. Şeyh gençleri tapınağın yerini kaplayan halının üzerinde bir yere yöneltti. Önderimiz, içinizden birinin seçileceği görevi verecek kişi burada. Tapınağa girmekte olan adamı görünce her üçünden de bir hayranlık nidası yükseldi. Kendileri gibi gençler için bir yaşayan efsane olan İmad Mugniye'yi görür görmez tanımışlardı tabii. Beyrut'taki denizci kışlalarının imhasını planlayan bu adam gençleri sıcak bir şekilde kucakladı. Sonra bağdaş kurarak halının üzerinde yanlarına oturdu. Ne şeref dedi içlerinden biri nefesini tutarak. Hayır, bu kadar cesur gençlerin yanında olmaktan ben şeref duyuyorum dedi Mugniye. Hepiniz İsrail'i düşmanı temellerine kadar sarsacak önemli bir görevi ifa edebilecek kadar değerli olduğunuz için seçildiniz. İsrail'li kelimesini çoğu Arap'ın telaffuz ettiği gibi söyledi. Bu büyük görev için seçilecek olanınız, eylemleri karşılığında bu duvardaki şerefli yerini kazanacaktır. Anısına nesiller boyunca saygı duyulacak, adı örnek alınacak adam olarak anılacaktır. Tabii ki bütün bunlar üç genci şehit olmak üzere seçilme onurunu kazanabilmek için birbirleriyle yarışa sokacak bir taktikten başka bir şey değildi. Görevin ne olacağını öğrenebilir miyiz diye sordu içlerinden biri. Evet, işiniz çok dikkatlice hazırlanmış bir arabayı Tel Aviv'in merkezine, düşmanın kalbine kadar götürüp sizden önce birçok cesur şehidin yaptığı gibi patlatmak olacaktır. Üçü de tabii ki Mugniye'nin yüksek patlayıcılarla yüklü bir arabadan bahsettiğini anlamıştı. Patlayıcılar Hizbullah'ın İsrail'e karşı eylemlerinde tercih ettiği yoldu. Mugniye'nin onlara doğruyu söylemeye niyeti yoktu. Gizli Operasyonlar Komitesi'nin toplantısında profesörün nükleer bombalarından birini Tel Aviv'e sokmak için bir plan yapması istendiğinden beri durmadan çalışıyordu. Hazırladığı planın anahtarı gizliliğindeydi. Komite üyeleri dışında hiç kimse profesörün hazırladığı bomba hakkında gerçeği bilmemeliydi. Planın ilk basamağı bomba tamamlanınca İran'da saklandığı yerden çıkarıp buraya Lübnan'daki Beka Vadisi'ne getirmekti. Bu işin en kolay kısmıydı. İran'dan Hizbullah'a gönderilenler karayoluyla Suriye üzerinden ya da Şam havalarından geliyordu. Her halükarda hareketleri Suriyeliler tarafından denetlenmiyordu. Bu Hafız Esad ile İranlı mollalar arasında yapılmış bir anlaşmanın sonucuydu. Bu kolaylığı sona erdirme tehdidi Hafız Esad'a kriz zamanlarında Hizbullah'ın faaliyetlerini kontrol etme avantajı sağlıyordu. Profesörün bombası Tel Aviv'de patlayana kadar Suriyeli lider Halit operasyonundan haberdar edilmeyecekti. Tahran'da projeyle ilgili hiç kimse kendisine bu kadar önemli bir konuda güvenilebileceğini düşünmüyordu. İkinci basamak neredeyse ilki kadar kolaydı. Bomba Yanta'ya varınca Ürdünlü bir sempatizanın arabasına yerleştirilecekti. Kuzey Ürdün'de bulunan İrbit'teki eviyle Beka Vadisi arasında çok sık seyahat eden bu kişiyi El Mefrak sınır kapısındaki Suriyeli ve Ürdünlü polisler o kadar iyi tanıyorlardı ki arabasına hiçbir güvenlik kontrolü yapılmazdı. En zor ve tehlikeli olanı üçüncü basamaktı. Ürdünlü bombayı Filistin'in Nablus şehrinde oturan radikal Hamas taraftarlarına teslim edecekti. Bombayı Şeria ırmağından geçirip Nablus'un dışında güvenli bir yere götürmek onların sorumluluğunda olacaktı. Nehrin batı yakası Filistin güvenlik polisi ve İsrailler tarafından, doğu yakası ise Ürdün ordusu tarafından korunuyordu. Allenby köprüsü üzerindeki trafik ise her üç kuvvet tarafından da kontrol ediliyordu. Onları atlatmak ve kızılaltı ışınlarıyla çalışan gece görüş sistemlerinden geçmek çok zordu. Ancak Hamas silah patlayıcı ve adam kaçırmaya imkan veren yeni ve değişik teknikler geliştirmişti. O zamana kadar şehitler mağarasındaki adamlardan biri planın profesörün nükleer bombasını Tel Aviv'in orta yerine getirmek işiyle dördüncü basamağını gerçekleştirmekle görevlendirilmiş olacaktı. İşin komiği bu üçüncü basamaktan çok daha kolay olacaktı. Mugniye halının üzerine bir İsrail haritası yaydı. Üzerinde işgal altındaki topraklar ve Filistin bölgeleri işaretlenmişti. Halid operasyonunun bu son aşamasında Beyrut'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Denizciler Kışlası'nın bombalanmasına damgasını vurmuş olan aynı hassasiyet ve özeni göstermişti. Amerikalıları bu kadar korkutan onun ayrıntılara verdiği önemdi. Halkın bilmediği bir şeyi biliyordu. İsrail'i işgal altındaki topraklar ve Filistin bölgelerinden ayıran güvenlik kuşağı öyle herkesin sandığı kadar sıkı kontrol edilmiyordu. İşaret parmağıyla Ölü Deniz'i işaret etti. Buraya her gün dünya kadar turist denize girmek için gelir. Bazıları üzerlerine çamur bile sürer, gençleştiklerini sanırlar. Bunun ne kadar komik bir fikir olduğunu düşündüğünü göstermek için Mugniye bir kahkaha patlattı. Sonra ağzından çıkan her lafı dikkatle dinleyen üç genci inceledi. Bunların çoğu Ölü Deniz'e Tel Aviv'den arabayla gelir. Nasıl mı? Araba kiralayarak tabii. Bu arabaların plakaları İsrail'den kiralandıklarını gösterir. Hertz, Avis gibi kiralayan şirketlerin adları da arka camda bulunur. İsrailli polisleri çok rahatlatan bir görüntüleri vardır. Haritayı işaret ederek Ölü Deniz'e iki şekilde gidilebilir dedi. Eriha'dan geçip sahile çıkabilirler. Bu şekilde Filistinlilerin kontrol noktasından geçmeleri gerekir. Ya da Eriha'yı ziyaret etmek istemiyorlarsa kontrol noktasından önce sağa dönüp doğrudan denize ulaşabilirler. Çoğu da böyle yapar. Buraya kadar sorusu olan var mı? Üç şehit adayı hayır anlamında başlarını salladı. 36. ayrımın sonu. Sayfa 322.